Ayrım 25. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 391. Jean Fortier, George'un evinden çıktıktan sonra korkudan çılgına dönmüş gibi basamakları ikişer üçer atlayarak aşağıya indi. Rıhtıma kadar ilerledi. Orada bir taş kanepenin üstüne yığıldı kaldı. Kendi kendine, avukat olmasaydı beni polise teslim edecekti. O zaman Lucy'mi de görmeden hapsi boylayacaktım. Keşke o hain Paul Harmon'ın önünde diz çöküp yalvaracağıma onu ellerimle boğsaydım. Şimdi ben ne yapayım ya Rabbi? Kızımı hasta bırakıp başka yere nasıl giderim? Ya bu adam beni polise tarif edip yakalatırsa? Eğer param olsaydı Lucy'yi alır kaçardım. Param da yok. Çaresiz ne olursa olsun artık kızımın yanına gideceğim. Gelsinler. Beni orada yakalasınlar. Hiç olmazsa son dakikaya kadar evladımı görürüm. Jean Fortier kızının yanına geldi. Lucy'yi biraz iyileşmiş buldu. Kıza neşeli göründü. Lucy sordu. Lizon teyze, Monsieur George gelmiş mi, görebildiniz mi? Dedi. Gördüm. Ne söyledi? Seni felakete düşürenlerin bir cani olduğunu. Fakat bunlara karşı kanunen bir şey yapmanın mümkün olmayacağını söyledi. Kanun bir çocuğa annesinin işlediği cürmü yükleyenlere ceza tanımıyormuş. Lucy'nin gözleri yaşla doldu. Belki annem benden çok felaket ve ıstırap çekmiştir. Çok azap çekiyorum. Anneme lanet edemiyorum. Çünkü ona da çok acıyorum. Lucy biraz durduktan sonra, keşke annem beni dünyaya getirmeseydi, dedi. Jean Fortier o zaman neredeyse senin annem benim diye haykıracaktı. Dudaklarını ısırarak sabredebildi. Avukat George, ekmekçi kadının söylediği acıklı sözleri dinledikten sonra onu haklı bulmuştu. Bu kadın kim olursa olsun iyi kalpli bir insandı. Eğer onu evinde yakalatsaydı, yaptığı bu iş onun vicdanını yıllarca sızlatacaktı. Paul Harmon'ı da bir dereceye kadar haklı buluyordu. O kadına karşı çok haşin davranmıştı ama bunu da kızının mesut olması için yapıyordu. Fakat o kadın hakikaten Jean Fortier miydi? Eğer böyleyse bu mesele ile çok yakından ilgilenen ressam Castel'e bunu haber vermek gerekiyordu. Belki de kadından bir şeyler öğrenmesi mümkün olurdu. Avukat bu sırada meseleyi Lucien'e de açmayı düşündü. Yalnız belki bir ihtiyatsızlık edecek olursa çocuğun istikbaline zararım dokunabilir diyerek bundan vazgeçti. Avukat o gün iki kere ressamın evine gitti. Evde bulamadı. Onun evde bulunmayışı da tuhaftı. Yoksa o herkesten gizlediği sırrın peşinde miydi? Kim bilir? Belki de. George'un canı sıkılmıştı. Paul Harmon kadını polise haber verebilirdi. Kadını bizzat kendisi sorguya çekse bundan ne çıkardı? Hem üstelik onun adresini de bilmiyor muydu? Onun için yapılacak işleri ister istemez ressamın dönüşüne bıraktı. Zihni karışık bir vaziyette evine döndü. Paul Harmon avukatın yanından ayrıldıktan sonra araba ile evine giderken düşünüyordu. Jean Fortier beni tanıyıp da asıl adımı meydana çıkarsaydı halim nice olurdu? Ona kızdığım iyi olmadı. O kadının Jean Fortier olduğunu bildirmemeliydim. Hatta öyle bir yerde kadını tevkif ettirmek çok büyük bir hata olabilirdi. O kadının burada bulunması benim için hakikaten bir tehlikedir. O halde bu tehlikeyi ortadan kaldırmalıyım. Paul Harmon böyle düşünerek evine geldi. Lucien'i kızının yanında buldu. Delikanlı, ressamın kendisine verdiği aşık rolünü dikkatli oynuyordu. Paul Harmon gencin elini sıkarak sordu. Bu sabah fabrikaya gittiniz mi? Dedi. Şimdi fabrikadan geliyorum. Yeni bir şeyler var mı? Hayır, işler iyi gidiyor. Paul Harmon, Lucien'e, yemekten sonra fabrikaya gidin, beni beklemeyin. Benim Paris'te işim var. Belki de gecikirim. Eğer akşama gelmezsem Marie'yi yalnız bırakmayın. O halde şimdi yiyelim. Yemek hazır. Biz seni bekliyorduk. Paul Harmon, Lucien'e, azizim, dedi. Evlenmeniz için gereken resmi evrakları alıp bana getirmeyi Unutmayın, ben Marie'nin evrakını hazırladım bile. Yemekten sonra Lucien fabrikaya gitti. Paul Harman da her zaman arabayla giderken bu sefer evden yaya çıktı. Ovid'in evine gitti. Evde bulamadı. 1-2 saat oralarda vakit geçirdikten sonra tekrar uğradı. Gene bulamadı. Biraz da civarda bir gazinoda bekledi. Tam geri döneceği sırada Ovid'in karşıdan geldiğini gördü. Lokantaya girip yemek ısmarladıktan sonra ilk defa Ovid konuştu. Anlat bakalım, seni dinliyorum. Önce sen söyle bakalım. Ne yapıyorsun, nerelerdesin? Tatlı bir hayat sürüyorum. Nasıl yani? Kumar oynayarak. Sen bir türlü adam olmayacaksın. Ovid, Paul Harman'ın yemeye başladığını görünce, canını sıkan bir şey mi oldu diye sordu. Paul Harman, Ovid'in yüzüne baktı, ona doğru eğilerek yavaş bir sesle, bu sefer yakalanacağımızdan korkuyorum, dedi. Anlat meseleyi yahu, yoksa Lucy işi mi meydana çıktı? Hayır, durumu iki kelimeyle anlatayım. Jean Fortier Paris'te bulunuyor. Kızını da bulmuş. Nasıl olur? Oldu bile. Ben Jean Fortier'i avukat George Darien'in yanında gözlerimle gördüm. Seni tanımadı mı? Neyse ki tanıyamadı. Fakat yarın başka bir yerde tanıyabilir. Başka bir atla ekmekçilik yapıyor. Daha ne istersin? Böyle durmadan gezen, dolaşan bir kadını polis elbette bir gün yakalar. Onun özellikleri nasıl olsa her tarafa bildirilmiştir. Ben sana daha kestirme bir yol göstereyim. 2 satırlık bir ihbar mektubu yaz, tamam. İster imza at, ister atma. Bunu yapamam. Çünkü onun yakalanmasını benden bilirler. Bilecek olan kim? Evvela George Darien. Çünkü kadını onun evinde yakalatmak istedim. Şu olanları bütün teferruatıyla anlatsana bana. Ovid hem dinliyor hem de canının sıkıntısından kulağını kaşıyordu. Paul Harman ağır ağır konuştu. Sen de anladın ya. Jean Fortier tevkif edilince haberi hemen gazeteler yazar. Tabii bunu George da okur. Tevkif işini benden bilir. Zaten kadına karşı onun evinde gösterdiğim şiddet avukatın dikkatini çekmişti. Bu sefer şüphelenir. Kaldı ki Jean Fortier bugün bir tarafa gizlenmiştir. Arayacaklar, bulamayacaklar. Belki de avukatın himayesine sığınır. Lucy de Lucien'i alıp avukatın yanına götürür. Lucien Jean Fortier ile görüşür. Daha ne bileyim, neler olmaz. İşte ben bu işlerde bir karışıklık görüyorum. Tehlikeli hissediyorum. Hayatımın düzeni bozulmak üzere. Bundan hiç şüphe yok. Bana öyle geliyor ki çevremde bir çember var. Tehditler artmaya başladı. Lucien ile George da bu fikirdedir. George, Jean Fortier'in ilk önce sığındığı papazın yeğenidir. Hatta ressam Castel de bu düşüncede. Onların nazarında suçlu olan Jack Garut'tur. Jean Fortier ise Jack'ın belasını çekiyor diyorlar. Fakat bu söylediğin adamlar bu işe nasıl karışıyorlar? Paul Harman sözüne devam etti. Onların karanlıklar içindeki aramaları sırasında bir kıvılcım çaktı mı her şey aydınlanır. Mazi bütün çıplaklığı ile meydana çıkar. Canım üzülme, bu kadar ümitsizliğe düşme. Dediklerin olabilir ama aksi de mümkündür. Jean Fortier ne söyleyecek? Nihayet suçsuz olduğunu söylemeyecek mi? Halbuki evvelce de suçsuz olduğunu söylemişti. Fakat mahkum olmaktan kurtulamamıştı. Jean Fortier seni tanıyabilir. Olur ya, fakat senin dilin yok mu? Ben Garut değilim, o öleli çok oldu. Benim adım Paul Harman. İsterseniz ispat edeyim diyemez misin? Demez olur muyum? Ama sen nasıl Paul Harman'ın Cenevre'de öldüğünü ispat ettin isen, onlar da aynı yolla tahkik ederler, anlarlarsa halim nice olur? Bu müthiş düşünceye Ovid cevap veremedi. Sonra sordu. Yoksa ölmesini mi istiyorsun Jean Fortier'in? Başka kurtuluş yolu yok. İyi düşün bakalım. Cinayet şüphe uyandırır. George Darien ile arkadaşları senden asıl O zaman şüphelenirler. Öldürmek şart değil ya. Ustalıkla hazırlanacak bir kaza her şeyi yoluna koyar. Anladım. Fakat polis memurları ve adliyeciler şüpheci olurlar. Çabuk kanı vermezler. Onun için arar tararlar, meseleyi meydana çıkarırlar. O zaman daha kötü olur. Bir şey yapmak istemiyor musun? Ben öyle bir şey demedim. Yani demek istediğim, daha akıllıca, daha kurnaz davranmalıyız. Kendimizi ölüm tehlikesine atmamalıyız. Sen bana biraz malumat ver bakalım. Kadının çalıştığı fırının neresi olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Öğrenmek bize düşüyor desene. Bak, hatırında olsun. Bıçak, tabanca gibi şeyler kullanmak yok. Kullanmayacağımdan emin olabilirsin. Bir kaza ile mesele halledilir. Bunda öyle hile kullanacağım ki hiç kimse farkına varamayacak. Neyse, sen hiç üzülme. İşi hallederiz. Birlikte kuvvet vardır. Ama kuvvetin de başı paraya dayanır. Bana biraz dünyalık göster. Paul Harman cüzdanı çıkarıp içindekileri Ovid'e verdi, oradan ayrıldı. Ovid, Paul Harman'ın yaptığı teklifi kabul etmişti. Bir kere bunu kabul ederek Paul Harman'dan para sızdıracaktı. Sonra Ovid böyle karışık, çetrefil işlere girmekten çok hoşlanıyordu. Yatağına yatınca bir hayli düşündü. Plan kurmaya çalıştı. Fakat ustaca tertiplenmiş bir kaza ile adam öldürmek onun sırtına ve kalbine bıçak saplamaktan daha zordu. Şimdi her şeyden önce ekmekçi kadının iş ve ev adresini öğrenmesi gerekiyordu. Sabaha karşı erkenden kalktı. Eski yırtık pırtık elbiseleriyle bir işçi gibi giyindi. Tanımasınlar diye yüzüne de makyaj yaptı. Koltuğuna bir çuval aldı. Eline de ucu çengelli bir sopa aldı. Oldu mükemmel bir eskici. Ekmekçilerin sabaha karşı işe başladıklarını biliyordu. Jean Fortier'in bulunması ihtimali olan Ekmekçiler Kahvesi'nin bulunduğu yere geldi. Sokaktaki süprüntüleri çengelli sopa ile karıştırarak oyalanmaya, vakit geçirmeye başladı. Güneş doğmuştu. Jean Fortier her sabah olduğu gibi bugün de işe başlamak üzere erkenden evden çıkmıştı. Ovid bir bakışta kadını kıyafetinden tanıdı. Hiç acele etmeden takibe başladı. Jean Fortier fırına uğramadan evvel ekmekçilerin lokantasına girdi. Öbür ekmekçiler de gelmişti. Ovid kadını adım adım takip ettikten sonra "İşte son durağa geldik," dedi. "Şimdi nerelerden geçtiğini öğrenmiş oldum. Artık geldiği yoldan döner, fırına uğrar, hesabını verir. Planı da buna göre hazırlarız. Yollar erkenden tenha olur. Kaza mutlaka bu yolun üzerinde olmalıdır. Bugünlük bu kadar yeter." Etienne Castel trenden Dijon'da indi. Geceyi bir otelde geçirdi. Sabahleyin hükümet konağına gitti. Valinin yanına girdi. Bakandan aldığı tavsiye mektubunu uzattı. Dijonlu Paul Harman adında biri hakkında malumat istediğini bildirdi. Vali gerekli notları aldıktan sonra bunları sicil dairesine iletti. "Dairemizde 70'lik bir ihtiyar var," dedi. "Yaşlı fakat hafızası kuvvetli bir adam. O kadar işimize yarar ki kendisini bir türlü emekliye ayıramıyoruz. Zaten işine de pek bağlı bir adamdır. Hani bugün emekliye ayırsak ertesi gün üzüntüsünden ölür. Bu zat 50 yıllık olayları ve şahısları hatırlar. Hepsini bilir ve herkesi tanır." Haber yolladılar. Zayıf bir ihtiyar içeri girdi. Parlak gözleri, kemikli yüzü ile zeki bir adam olduğu belliydi. Vali, "Kuzum Monsieur Roger, sizden bazı şeyler soracağız. Paul Harman adında bir Dijonlu hakkında," dedi. Roger biraz düşündükten sonra hiç tereddüt etmeden cevap verdi. "Zannedersem bu adam 1830 yıllarında doğmuştur." "Tamam. Annesi Sulivu ailesinden bir dikişçiydi." "Bu da doğru." "Anası da babası da öldüler. Paul Harman onların tek evlatlarıydı. Babası bu çocuğun çok zeki olduğunu görerek okula verdi. Okulu birincilikle bitirdi ama çocuk biraz da aklına gelen şeyi yapan biri olduğu için yabancı memleketlere gitti. Gittiği yerde mi öldü acaba? Ölmedi. New York'ta zengin bir fabrikatörle iş yaptı, çok zengin oldu. Sonra Fransa'ya döndüğünü, Paris'te büyük bir fabrika kurduğunu gazetede okudum. Kendisini şahsen görseniz tanır mısınız? Çocukluğunu bilirim. Paris'teki Paul Harman'ın asıl Paul Harman olduğuna emin misiniz? Onda hiç şüphe yok. Zaten ailesinde ondan başka kimse kalmadı. Akrabası falan yok mudur? Hayırsız, haşarı çapkın bir yeğeni vardı. Adı Ovid Sulu'dur. 20 yıl önce hırsızlık suçundan hapse girmişti. Bu sırada odacı Paul Harman'ın sicil evrakını getirdi. İsmin karşısında hiçbir kayıt düşülmemişti. Etienne Castel teşekkür ederek oradan ayrıldı. "Şüphelerim yersiz," dedi. "Bu Paul Harman, Jack Garut değil. Öyle sanıp yanılmışım. Fakat ne kadar şüphelenmesem gene tam inanamıyorum. Belki de yeğeni olan adam onun suç ortağıdır." Gene trene atladı. Joanie de trenden indi. Bir ay evvel Ovid'in kalmış olduğu otelde geceyi geçirdi. Ertesi sabah bucak müdürünün yanına girdi. Elindeki vesikayı gösterdi. Bu Ovid'in Döşümen'e mahzenden çıkartmış olduğu vesikaydı. Bucak müdürü kaşlarını çatarak hayretle sordu. "Bu evrak nasıl olur da sizin elinizde bulunur? Siz böyle bir vesikayı kimseye vermez misiniz?" "Hayır, bu vesika asıldır. Kanunen bunu istemeye yetkili olanlara bunun aslı değil ancak tasdikli sureti verilir. Aslı evrak mahzende kalır. Nasıl oluyor da böyle bir vesika sizin elinize geçiyor, bana bunu söyler misiniz?" "Bu benim dolaşık yollarla elime geçti. Bunu size sonra izah ederim. Önce siz söyleyin. Bu evrakı buradan kim ve nasıl almış olabilir?" "Şimdi öğrenirsiniz. Öyle sanıyorum ki bu işin içinde bir hırsızlık var." İdare memurunu çağırdı, dosyayı getirtti. Vesikanın bulunduğu yer boştu. Memurlar kadar bu işte müdür de merak ve telaşa düştü. Ressamın verdiği izahat üzerine vesikanın aşağı yukarı bir ay evvel alınmış olduğu tespit edildi. O sırada Döşümen'in vazifede olduğu anlaşılınca delikanlının birdenbire borçlarının ödendiği, Baron Arnold adında biriyle düşüp kalktığı hatırlandı. Kapıcı çağrıldı. "Müdür, sizin hafızanız kuvvetlidir. Döşümen vazifesine son verilmezden evvel senden evrak mahzeninin anahtarlığını aldı mıydı hiç?" "Eh, bir ay kadar önce almıştı. Hatta her zaman herkesten geç gelirken o gün erken gelmişti. Buna hayret etmiştim." Mesele anlaşılmıştı. Müdür evrakın aslını yerine koyarak vesikanın tasdikli bir suretini ressama verdi. Bu mesele üzerine önemli duracağını, tahkikat yaptıracağını sözlerine ekledi. Ressam Etienne bu sefer tren kazasında yaralanan Döşümen hakkında araştırmalara başladı. İstasyonda bir memurdan yaralının otelde kaldığını öğrendi. Otele gitti, oradaki hizmetçi kızla konuştu. Tren kazasında yaralanmış olan Döşümen adında bir genç vardı. "O burada mı kalıyor?" "Burada kalıyordu ama dün akşam Paris'e gitti. Fakat gene gelecekler, Matmazel Amanda ile birlikte burada kalacaklar." "Matmazel Amanda kimdir?" "Genç bir kız. Delikanlının hasta olduğunu haber almış, geldi kendisini ziyaret etti." "Peki o kız nerede şimdi?" "O da Paris'e gitti, fakat o da gelecek." "Kızın adresini biliyor musunuz?" "Yok. O da adres bırakmadan gitti. Evvelce otelin yanındaki köşkte kalırdı. Yanında yaşlıca bir adam vardı. Baron yani."
"Hangi baron?"
"Yanında bir baron vardı. Baron de Reis. Baron gidince hemen oğlanın yanına geldi."
"Peki acaba bunların adreslerini resepsiyondakiler bilmez mi? Oraya yazmamışlar mıdır?"
"Belki onlarda vardır, biz bilmeyiz."
Tam o sırada otelci kadın yanlarına geldi. Ressam hizmetçi kıza sorduklarını otelci kadına da sordu. O da, "Biz otelde kalanların adreslerini bilsek bile kimseye vermeyiz," dedi. Efendim, ben baronun arkadaşıyım. Kendisiyle son defa Almanya'da konuşmuştuk. Bilirsiniz belki, baron çok gezer dolaşır. Paris'te bulurum ama aramak uzun sürer belki dedim de, buralarda bulunurken arayıp sormazsam gücenir. Çocukluk arkadaşım. Öyleyse adresi defterde olacak. Vereyim de gidin bulun. İşte adresi. Baron de Reis. Vintilil Sokağı No 19. Etienne teşekkür ederek adresi deftere yazdı. Trenle sabahleyin Paris'e geldi. Tahmin ettiği gibi sahte baronun verdiği adres de yalandı. Bununla beraber Döşümen adındaki o delikanlı evrakı mahzenden çıkarıp barona, baron da götürüp Paul Harman'a vermiş veya satmıştı. Bunun aslını üç kişiden biri bilirdi. Baron, Amanda ve Döşümen. Ressam Etienne Jean Fortier'in suçsuz olduğunu ispat ederek onu beraat ettirmeye çalışırken, bir taraftan da Ovid zavallı Jean Fortier'i mahvetmek için plan hazırlıyordu. Ovid erkenden paçavracı elbisesini giyip Saint Andre sokağı ile Jilekür Caddesi'nin birleştiği yere geldi. Biraz sonra Jean Fortier'in ekmek arabasını iterek geldiğini gördü. Saatine baktı, saat tam 6:10 geçiyordu. Ovid Jilekür Caddesi'ne girdi. Tamir edilen bir evin önünde dolaşmaya başladı. Jean Fortier de hemen arkasından meydana çıktı. Bir gün evvel yaptığı gibi sokağın sağından ilerlemeye başladı. Orada evlerin önünde durup ekmekleri dağıttıktan sonra yavaş yavaş yürüyerek evin tamiri için kurulan tahta iskelenin altından geçti. Demek ki işçiler 7'de geliyor. Ekmekçi ise 6:30'da buradan geçiyor. İşçiler gelmezden evvel ben bu işi hallederim, dedi. Artık istediğini öğrendiği için orada fazla durmadı. Evine döndü. Kıyafetini değiştirdi. Tekrar evden çıktı. Saint Michel sokağında bir lokantada yemek yedi. Saat 12:10 geçe Jilekür Caddesi'ne gitti. Tamir edilen evin önüne geldiği zaman işçiler paydos etmişlerdi. Yakında dönmeyecekleri belliydi. Cebinden bir defter çıkardı, eline kalem aldı. Sanki defterdeki bazı şeyleri inceliyormuş gibi yaparak düşünceli bir tavırla evden içeri girdi. Kapıcının odası merdivenin altındaydı. O tarafa bakmadan merdivenden yukarı çıkmaya başladı. Kapıcı kadın odasından çıkıp seslendi. Monsieur, galiba yanlış yere girdiniz. Yukarısı boş. Boş olduğunu ben de biliyorum. İşim var burada. Yoksa kalfanın adamı mısınız? Yardımcısıyım ben onun. Affedersiniz öyleyse. Ovid 5. kata kadar çıktı. İskelenin halatları bu kata kadar uzanıyordu. Halatlar pencerelerdeki demir çubuklara sağlam bir şekilde bağlanmış, yedek ipler gevşek bırakılmıştı. Ovid sinsi sinsi güldü. Daireleri gezdi. Her kapının anahtarı üzerindeydi. 4. katta odanın birinde bir karyola vardı. Bu odanın içi sıvanmış, boya vurulmuş, kağıdı yaptırılmış, tahtaları temizlenmiş, hazırlanmış vaziyette idi. Demek ki işçiler yalnız alt katta çalışacaklardı. Ovid buna memnun oldu. Tasarladığını ertesi sabah yapmak üzere evine döndü. Evde bir gün önce getirip sandığa koyduğu boyacı elbisesini giydi. Jilekür sokağına doğru yürüdü. Saat 8:30'da iskelelerde kimse kalmadı. İşçiler dağıldılar. Ovid evden çıkan işçileri saydı. Tam 6 kişiydiler. Bir gün önce öğle paydosunda da gene 6 işçi çıkmıştı. Onlar uzaklaşınca işçi kıyafetini giydiği için kapıcının dikkatini çekmeden eve girdi. 4. kata kadar çıktı. Sabahleyin gördüğü karyolalı odaya girdi. Karyolaya uzandı. Sabah saat 5:30'da işe başladı. Hiç gürültü etmeden pencereden sarkarak karşıdaki evleri gözetledi. Hepsi kapalıydı. Sokakta hiç kimse yoktu. Ovid halatların bağlı olduğu pencerelerin kanatlarını kapattı. Böylece sokaktakileri görebilecek fakat kendini dışarıya göstermeyecekti. İskeleyi bir anda aşağıya düşürmek için halatları birer birer çözmek yetmezdi. Koca iskeleyi tutan halatların hepsini birden çözmesi gerekiyordu. Bunun için tertibat alması lazımdı. Evvela sağ halatın düğümünü çözdü. Ucunu sol taraftaki pencere demirine bağladı. Bu sefer sol taraftaki halatın düğümünü çözdü, sağ pencere demirine bağladı. Bunların her birinin ucuna bir de ilmik attı. Cebinden sağlam bir deri kemer çıkardı. Kayışı ilmiklerin arasından geçirip bağladı. Bu sefer pencereye bağlı olan düğümleri çözdü. Böylece iplerin uçları bu kemer sayesinde bir araya gelmiş oluyordu. İskele sadece bu kayışla asılı kalmıştı. Kayışın arasına sağlam bir sopa soktu, sopayı çevirdi. Kayış büküldükçe iskeleyi tutan halatlar gerildi. Bu uğraşmalar saat 6'ya kadar sürdü. Cebinden bir bıçak çıkardı, tırnağına vurdu. Ustura gibi keskindi. Pencere kanatlarının arasından ekmekçi kadının gelmesini gözledi. Bazı dükkanların kepenkleri açılıyordu. Bir ara tamir edilen evin kapıcısı elinde süt şişesiyle kapıdan çıktı. Biraz sonra Jean Fortier göründü. Ovid'in sevinçten gözleri parlamıştı. Jean Fortier ekmek arabasını iterek ölümün kendisini beklediği yere doğru ilerliyordu. Ovid, önce Jean Fortier ile beraber iskelenin altında başkaları da kalır diye düşündü. Fakat sonra, ''Adam sen de'' dedi. ''Kör değil ya, iskelenin altından geçmesinler.'' Jean Fortier ilerliyordu. Onun önünde 15 yaşlarında bir çocuk gidiyordu. Ovid çocuğu görünce kızdı. Bir adım sonra Jean Fortier ile birlikte iskelenin altına gireceklerdi. Ovid alttan kolunu uzattı, kayışı kesti. Dehşetli bir gürültü oldu. İskele yerinden oynadı, iplerden sıyrılarak kaldırımın üstüne indi. Ovid olduğu yerden hemen sıçradı. Merdivenlerden aşağı hızla indi. İskele caddeye büyük bir gürültüyle düşünce Jean Fortier'in önü sıra yürümekte olan çocuğu ezmişti. Jean ise onun arkasından yüzü kanlar içinde fakat baygın bir vaziyette yere düşmüştü. Ekmek arabası kadını ölümden kurtarmıştı. İskelenin kalın kalaslarından biri arabaya rast gelerek ezmiş, öbür ucunda arabanın ezilmiş yüksekliği kadar bir aralık kalmıştı. Ekmekçi kadın iskelenin çöktüğünü çıkan seslerden anlamış, hemen geri atlayarak yüzü koyun yatmıştı. Yüzündeki kan alnına batan bir tahta kıymığındandı. Bayılması da korkudan. Bu olay birdenbire her tarafta duyuldu. Vakit erken olduğu halde orada birçok kimse toplandı. Her evden, her dükkandan işini bırakanlar sokağa döküldü. Hiç kimse bu iskelenin nasıl yıkıldığını düşünmüyordu. Yalnız kalasları kaldırıp altında kalan çocuğu meydana çıkarmak istiyorlardı. Bir kısmı da, hele Jean Fortier'i tanıyanlar, Lizon teyzenin imdadına koşuyorlardı. Ovid bu kalabalık arasından ustalıkla sıyrılıp geçmiş, kimse kendine bakmamıştı. Kendisi çocuğun ezildiğini, Jean Fortier'in de kanlar içinde yere serildiğini görünce işi başardığına emin oldu. Sonra hızlı hızlı yürüyerek evine gitti. Jean Fortier'in yarası ağır görünüyorsa da aslında hafifti. Komiser kendisine bazı sorular sordu. Fakat Jean Fortier hiçbir şey bilmediğini söyledi. ''Ben Allah'ın sayesinde kurtuldum.'' dedi. Sonra fırına döndü. Ezilmiş ekmeklerle arabayı fırına bıraktı ve evine döndü. Lucy onu başı sarılı görünce korkusundan yüzü bembeyaz kesildi. Kadıncağız kızını görmeden ölme tehlikesini atlattığı için hüngür hüngür ağlıyordu. Kızını kucakladı. Ona olanları anlattı. Lucy de ağlamaya başladı. Sonra, ''Ya siz ölseydiniz benim halim ne olurdu? Dünyada yapayalnız kalırdım. Beni kim severdi, kim teselli ederdi?'' dedi. ''Bereket versin yaram çok hafif. Ufacık bir kıymık alnıma girmiş. 3-4 gün sonra izi bile kalmaz. Buna da şükredelim. Ya çocukcağız gibi ölseydim?'' Jean Fortier Lucy'yi tekrar kucaklayıp öptükten sonra hesabı vermek üzere fırına döndü. 25. ayrımın sonu. Sayfa 406.